Sayfa 54. Köpürerek akıp giden suyun dibindeki en ufak çakıl taşına varıncaya dek görebilirdiniz. Üstelik içinde balıklar kaynaşır, bunları yakalamak için kamış kullanmak kimsenin aklına bile gelmezdi. Babam da bana, Bayan Tom Jenkins'lerin oradaki düz kaya parçasının üzerinden alabalıkları elle yakalamayı öğretmişti. Saatlerce orada oturup taş atarak küçük alabalıkları uzaklaştırır, büyük bir tanenin gelmesini beklerken yakalayabilmek için planlar kurardık. Önce gömleğinizin kolunu tapazınıza kadar sıvayacak, sonra da avucunuzu açıp kolunuzu suya daldıracak ve kıpırdamadan duracaksınız. Bazen de ırmak öyle soğuk olur ki elinizi soktuğunuzda bağırmak gelir içinizden. Ama aldırmayacaksınız. Madem balık istediniz, elbette cefasını çekeceksiniz. Demeye kalmaz, koca bir balığın ağır ağır yaklaştığını görürsünüz. Bu sırada onun da kendini düşündüğünü, bütün dikkatini harcadığını aklınızdan çıkarmayacaksınız. Yoksa akıllı, cins bir alabalık gerisin geriye kaçtığı gibi yetişemeyeceğiniz bir yerde durup sizinle alay eder. Gerçekten de bu böyledir. Başımdan geçtiği için bilirim. Ama bir de bu alığın biri ise o zaman burnunu parmaklarınıza dayar, sürtünüp durur. Sıra şimdi sizdedir. Parmaklarınızı usulca balığın karnına doğru büküp onu avucunuzun içinde kavrayıverirsiniz. Bazen balık silkinip elinizden kaçar ama çoğunlukla da yakalanır. Sonra parmaklarınızı harekete geçirir, ne yapıp edip serçe parmağınızı balığın galsemesine takarsınız. O zaman bu işte bitti demektir. Onu şöyle bir silkeleyip kolunuzu sudan çıkarırsınız. Balık artık önünüzde, kayanın üstünde çırpınıp durmaktadır. İşte size akşam yemeği için taptaze bir alabalık. Annem bunları ekmek kırıntısı, tereyağı, maydanoz ve limon kabuğu ile birlikte yeşil pırasa yapraklarına sarıp ocağın üstündeki sıcak bir taşa koyardı. Cennette eğer bundan daha güzel bir yemek varsa oraya gitmek için can atarım ben. Ama sözüme bakıp da sakın günahkar bir insan olduğumu sanmayın. Bakın, şimdi de yine ırmağın kıyısındayım. Sakin sakin akan ırmakla, tertemiz, yıkanmış taşlarla, yemyeşil bir çevreyle, gölgelerini suda boğmaya çalışan ağaçlar ve gerilerde yükseldikçe yükselen dağla güzel bir yerdi burası. Kuşların yuva yapmaya başladıkları sıralarda bu yuvaları arayıp bulmak ve onların içlerindeki yumurtalara bakmak için biz de çok kereler çıkar dolaşırdık ama tek bir yumurta bile almazdık. Babam onlara el sürmeme hiçbir zaman izin vermezdi. Hatta öbür çocuklara bile yasak etmişti bunu. Sanırım bu yüzdendir ki vadimizin kuştan yana bir sıkıntısı yoktu. Ne tuhaftır, kuşlar ortalıktan çekilene kadar onların varlıklarının farkında bile değilsinizdir. O gün öğleden sonra iki tane alabalık yakaladık. Bunları dağın yukarı başına kadar taşımak üzere kasketimin içindeki yaprakların arasına yerleştirdim. Rüzgarın önüne katılıp iteleyen güzel kokular vardı o günlerin arasında. Herhalde çeşit çeşit yabani çiçeklerden, o zamanlar oralarda yetişen mis gibi çayırlardan gelirdi bunlar. Hele o günkü kokular öylesine keskindi ki babam ciğerlerini sindirmek için sık sık durdu. Ciğerleri temiz havayla dolu bir insanın dert yüzü görmeyeceğini bana defalarca söylemişti. Ayrıca Tanrı'nın suyu vücutlarımızı, havayı da dimağlarımızı temizlemesi için yarattığını anlatmaya çalışırdı her zaman. Böylece arada bir durarak derin derin nefes alıp verdiğimizi, tekrar dağ yolundan yukarıya doğru yürüdüğümüzü, geçen bahardan bu yana boy attığını fark ettiğimiz bir fidanı belki parmağımızla gösterdiğimizi ya da Davies'lerin odun deposunun yanındaki tavşan kulağı tarhında bir şeyler yetişti mi diye oraya şöyle bir göz attığımızı gördünüz. Biraz yürüdükten sonra içimde bir ürperti hissetmeye başladım. Çünkü tam o sırada dağı bir baştan bir başa aşmış, David'in işçilerle konuştuğunu gördüğüm tarlaya yaklaşmıştık. Günlerden cumartesi olduğuna göre erkekler işte değillerdi. Onların burada olabileceklerini düşündüm. Baba, dedim, öteki vadiye doğru yürüyelim mi? Babam, hayır oğlum, dedi. Tepeye kadar çıkıp döneceğiz. Daha kilise için yazılacak bir takım yazılar var. Hem bizim ne işimiz var orada? Ivor'la Brown'u görürdük, dedim. Bizi karşılarında görünce şaşırırlar babacığım. Babam, evet, dedi. Böyle bir günde kendimi orada bulursam asıl şaşıran ben olurum. Doğru tepeye, oradan da bize, eve. Bir şeyler düşünüp babamı bu tarladan uzaklaştırmaya çalışıyordum. Hatta dağdan aşağı yuvarlanmayı bile aklıma getiriyordum. Yapmasını yapardım ama bu kez de çitler buna engel olur, beni yolumdan alıkordu. Bakkal Meredith'lerin tarlasının çitini aşmamızla birlikte zaten olanlar oldu. Biraz daha yüksekteki iki tarla ötede toplanmış olan bir sürü adamın başlarını görebiliyorduk. Ama tepeye tırmandığımız rüzgar da onlara geri doğru estiği için onların seslerini açıkça duyamıyorduk. Babam birdenbire durdu. "Buradan mı gelmiştin?" diye sordu bana. "Evet baba," dedim. Bana bakıp "Anlaşıldı," dedi. "Demek bunun için öbür vadiye gitmek istiyordun ha? Aferin sana oğlum." Gözcüler babamı görmüş olacaklardı ki bir tanesi üzerimize doğru koştu. Sanki bir karış yüksekliğinde bir şeymiş gibi çiti aşıverdi. "Bay Morgan!" diye bağırdı. "Dave'i oraya kadar gelmenizi rica ediyor." Babam "Dave'in benden istediği nedir?" diye seslendi. Morg yaklaşarak "Bu adamların hepsi öbür vadilerden," dedi. "Bir sürü başka yerlerden. Büyük şeyler konuşuluyor efendim." Babam "Yalan değil, büyük şeyler," dedi. "Bir sürü kuru gürültü. İncir çekirdeğini doldurmayan şeyler. Dave'i nerede?" Morg parmağıyla işaret ederek "Hemen şurada Bay Morgan," dedi. "Biraz sonra toplantıyı açacak." Babam "Ne kıymetli insanlarmış şu toplantıdakiler," dedi. "Pekala Morg, gelirim. Sen huva göz kulak oluver, değil mi?" Bir şeyler söylemenin yarar sağlamayacağını bildiğim için babam öbür çitin kapısından geçip adamların toplandığı çayıra giderken ben de Mog'un yanında kaldım. Ama o uzaklaşır uzaklaşmaz ben de arkadan dolanıp oraya gitmek istediğimi söyledim Mog'a. O da bana koşup böğürtlen çalılarının ardındaki bir taş yığınının üstüne çıkmamı, gerektiği zaman da hemen yanına dönmemi söyledi. Yoksa babam onun kulaklarını kesip çorbasına katarmış. Güzel. Hemen fırladım, böğürtlenlerin arkasına varıp da gözden kaybolur kaybolmaz, koyunların geçtiği bir aralıktan sıyrıldım ve bir hamle daha yaparak kalabalığın içine daldım. İleriye doğru kendime dikkatle yol açtım. Adamların arasından, küçücük bir boşluktan dalımı görür görmez olduğum yerde durup kaldım. Çevremdekilerden fısıltı halinde bir sürü konuşmalar duyuluyordu. Sanki hepsi de ciddi bir şeye karar vermiş gibiydiler. Önlerde, eğik, yassı bir kayanın üstünde, Dave, Dave Griffiths ve şimdiye kadar hiç görmediğim bir sürü adam hep birlikte babamla konuşuyorlardı. Babam ellerini önünde kavuşturmuş, gözlerini kapamış onları dinliyordu. Söylenenlerin bir kulağından girip öbür kulağından çıktığını bildiğim için gülmekten kendimi alamadım. Hepsi teker teker babamı kendi düşüncelerine inandırmaya çalıştılar. Hepsi de teker teker umutlarını kestiler. En sonunda Dave kayanın kenarına doğru ilerleyip ellerini kaldırdı. Herkes sustu. Yukarılardaki eğrelti otlarını kendinden başka her şeye şşt diyen rüzgar kımıldatıyordu yalnız. Çocuklar diye bağırdı dayı. En doğru ve uygun bulduğumuzu yapmaya karar vermeden önce bir kere de Gwilym Morgan'ın söyleyeceklerini dinlememiz gerekiyor. Haksızlık etmeyelim şimdi. Adamlar yerlerinde kımıldandılar. Derinden mırıltılar gelmeye başladı. Babam ileriye çıkıp kayanın ucundan çevresine, aşağıdaki köye, sonra da yukarıdaki göğe bakınca bu mırıltıların yerini coşkun alkış sesleri aldı. Babamın dua ettiğini biliyorum. Ötekiler de bunu anlamış olmalıydılar ki önce alçaktan bir takım hışırtılar duyuldu, sonra bütün kasketler çıktı, bütün başlar öne eğildi. Babam, "Çocuklar," dedi, "eğer yapmak istediğiniz şeyler vicdanlarınızı rahatsız etmeseydi, böyle dağ başlarında değil de herkesin konuşulanları duyabilmesi için aşağıda köyde toplanırdınız. Dinleyin. Burada bulmuşum Tanrı'nın istediği diyebileceğim bir rastlantıya bağlıdır. Gelmek istemiyordum ama madem ki şimdi buradayım, şu son aylarda zihnimi kurcalayıp duran şeyleri sizlere söyleyeyim. İsteklerinizde haklısınız. Gel gelelim, istediklerinizi elde etmek için yanlış yol tutmuşsunuz. Akıl yoluna başvurmadan kuvvete sarılmak iyi sonuçlar vermez. Akıl yolu da sabır ister. Eğer sabır için kemerleri sıkmak gerekiyorsa, kemerleri sıkmak gerek. Kin dolu kalplerle Tanrı'dan yardım isteyemezsiniz. Bu yardımı görmedikçe de hiçbir şey elde edemezsiniz. Bir sendikada birleşeceğinizi söyleyip durmanın da bir yararı olmaz. Eğer bir sendikanın amacı hakkında hiçbir fikriniz yoksa. Daha dolgun ücretler mi istiyorsunuz? Bu dolgun ücretleri sendika olmadan da alabilirsiniz. Hiç değilse alınabilecek en iyi ücret kadarını. İşverenlerin hepsi insafsız değildir. Ama onlar size her istediğinizi kalabalıksınız, korkutursunuz falan diye de vermezler. Akıl ve uygarca davranışlar sizin başlıca silahınızdır. Eğer davanızda haklıysanız, içiniz de rahatsa Tanrı her zaman sizinle beraberdir. Onun yardımı olmadıkça da kimse bir adım ileri atamaz. Ama adamlar tedirgin olmaya başlamışlardı. Çevremde bir takım bağırışmalar duyuyordum ama bu kalabalığın arasında boyum öylesine kısa kalıyordu ki söylenenlerin hiçbirini işitemiyordum. Babamın konuşmasını sürdürmeye çalıştığını fark ettim ama tam o sırada arkamda duran bir adam omuzlarımdan yakaladığı gibi beni kendine doğru çevirdi. Eğilip bana sokularak ''Sen Hugh Morgan'sın'' dedi. ''Bunların en küçüğü. Senin moruğu duyabiliyor musun?'' ''Moruk değildir benim babam'' dedim. ''Hemen bunu bir işitseydi alırdım cevabını.'' Başka bir adam gülerek ''Hah'' dedi. ''Moruğun bir yaşı da bu. Vallahi Morgan'ın ta kendisi.'' Kaçmaya fırsat bulamadım. Omzumdan tutmakta olan adam beni yakaladığı gibi başının hizasından yukarıya kaldırıverdi. Morgan diye bağırdı. İşte sen kemerini sıktığın zaman kemerini sıkamayacak olanlardan biri. Ben de bunlardan 5 tane var. Bir kükreme babamın sesini yarıda kesti. Yere bırakılıp unutulmadan çevremde bağırışan adamları görebildim. Var gücümle kalabalığın arasından bir ileri bir geri koşa koşa koyunların çitten geçtikleri aralığa ulaştım ve dönüp arkama baktım. Babam kayanın üstünde Dai Griffiths'le konuşuyordu. David'e kalabalığı yatıştırmaya çalışıyordu. Babamın başını sallayıp kayadan aşağıya inmek üzere yürüdüğünü görünce tekrar Mog'un yanına koştum. Şeytan dedi. Ben de seni bir yere saplanıp kaldın sanmıştım. İşte baban da burada. Babama şöyle bir bakışın bana yetti de arttı. Mog bir şeyler söylemek üzereydi ama vazgeçip onu yerine kısık kısık ıslık çalmaya başladı. Babamın yüzü bembeyaz kesilmiş, gözlerinin altına mor mor lekeler düşmüş, gözlerinin akları kanlanmıştı. Bu gözlere bakınca insanın tüyleri ürperirdi. Ama o yine de gülümsüyordu. ''Gel bakayım oğlum'' dedi. ''Teşekkür ederim Mog.'' ''Mog, bir şey değil efendim'' dedi ve kasketini çıkardı. Dağın tepesine çıkana kadar tek bir kelime konuşulmadı. Oysa bütün yol boyunca adamların seslerini duyabiliyordu. Hatta arkamıza dönüp bakacak olursak her an onları görebilirdik. Çitlerin üzerinden aşıp çit kapılarından, tarlalardan, çayırlardan geçerken kayalara tırmanır, Karaçalı ve Böğürtlen çalılarını sürtünürken gözlerimi belki onda bir değişikliğe rastlarım diye bir an bile babamdan ayırmamaya çalıştım. Ama bütün bu tırmanışın sonunda en ufak bir değişiklik olmadı onda. Dağın tepesinde öbür vadiye bakan kayaya oturup dirseklerinin üzerinde geriye doğru yaslandı. Onu biraz kendi başına bırakmak düşüncesiyle uzaklaştığım sırada ''Gel oğlum, otur bakayım şuraya'' diye seslendi. ''Yoksa babandan korkuyor musun?'' ''Hayır baba'' dedim. ''Belki düşünmek istiyorsundur'' diye aklımdan geçti de ''Babam, ben artık düşünmeyi bıraktım Hugh'' dedi. ''Benim düşünce tarzımın modası çoktan geçmiş. Korkunç, gerçekten de öyle.'' Bir süre sessiz sedasız oturup aşağıdaki vadiyi seyrettik. Burada rüzgar sanki daha tiz bir ıslık çalmak için dudaklarını ıslatıp büzmüş gibi esiyordu. Ama ezgileri soğuktu. Çok geçmeden titremeye başladım. Babam gözlerini vadiye dikmiş bakıyordu ama ben uzun bir süre onun vadiye dalan gözlerini kendime çevirtmemek için ona bakmadım. Aşağıdaki vadinin o donuk yeşilini, açıklı koyulu kahve renkleriyle sürülmüş toprakların ve eğri bürü çitlerin çevrelediği toprak karacıklarının nasıl yamalı bir yatak örtüsüne benzediğini hala hatırlarım. Çiftlikler mini mini beyaz kibrit kutuları gibi görünüyor, koyunlar da kendi yavrularını andırıyordu. Hele bunlar hiç kıpırdanmadan dursalardı, küçük birer kaya parçası sanılırdı. Yalnız bizim vadide, kuru, kara, sıska parmaklarını bu parlak yeşilliğe daldıran bir kömür ocağı vardı. Burada yükseklerde ise her şey sakin ve duruydu. Hatta rüzgar bile hızla esiyor olmasından ötürü daha mutlu sesler çıkarıyor, neşeli bir telaş içinde vadimizden gelip burada hızın alıyor, keskin, sert soğukluğuyla bizi sıyırarak aşağıdaki ılık tarlaların üzerine yayılmak ve güneşte çayıra salınmış atların yerlerini taramak için acele ediyordu. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra babam, ''Ne yazık Hugh, oğlum'' dedi. ''Hem de ne yazık, burada her şey güzel, her şey yerli yerinde, düzen içinde. Bizlerde ise çirkinlik, kin ve akılsızlıktan başka bir şey yok. Bunlar neden ileri geliyor baba?'' diye sordum. Babam, ''Kötü düşüncelerden, açgözlükten Hugh'' dedi. ''Her şeye göz dikmek, her şeyi almak ve hiçbir şey vermemekten. Dünya bambaşka bir kavram üzerine kurulmuştur. Eğer istediğini doğru yoldan isteyecek olursan, toprak sana her dilediğini verecektir. Yoksa hava alırsın. Aşağıdaki şu zavallı adamların hepsi hiçbir zaman elde edemeyecekleri şeylerin peşindeler. asla elde edemeyecekler. Çünkü isteme biçimleri yanlış. Her şey Tanrı'dan gelir oğlum. Her şeyi veren Tanrı'dır. Eline ne geçerse onu Tanrı'dan bilmelisin. Tanrı bizlere eserinin meydana gelebilmesi için zamanı ve bu zamana dayanabilmemiz için de sabrı bağışlamıştır. İşte bunlardır senin çomağın ve desteğin. Dipnot: Eski Ahit, Mezmurlar 23:4. Çevirmen notu: Bir başkası sana ne derse desin oğlum, sen derdine Tanrı'dan derman ara. Ve korkarım şu anda aşağıda başlayan şeyler gelecekte senin de başına birçok dertler açacaktır. Babam gözlerini göğe dikmiş öyle konuşuyordu. Onun iyice yatışmış olduğunu görerek seviniyordum. Aslında çok sinirli bir adamdı ama benden başka, o da sadece bir kere evin dışında olmak üzere bizlerden biri onu bu haliyle hiç görmemiştir. Hadi artık eve gidelim dedi. Annen sormadıkça da ona bir şey söyleme. Onun günlük dertleri kendine yetip artmıştır. Bir tane de biz eklemeyelim. Çayırdan gerisin geriye yürümeye koyulduk ama adamların hala toplu bir halde bulundukları taraftan doğru değil. Uzun zamandan beri öbür vadileri seyretmemden ileri gelmiş olacak ki tekrar bizimkini görünce bir üzüntüyle sarsıldım. Bütün ırmak boyunca kıyılar maden ocağının çirkef sularıyla kara kara duruyor, simsiyah ve yayvan binaların çirkinliği insanın içini kapatıyordu. Yamaçtan yukarıya doğru sürüne sürüne çıkan iki kulübe dizisi sanki birbirinin benzeri iki hüzünlü taş yılan gibi başlarını kaldırıp ağızlarından dört bir yana kendileri kadar kurşuni kayalar saçacaklardı. Bu kulübelerin öylesine cansız, öylesine kasvetli bir görünüşleri vardı ki içlerinde o sıcacık ocak başlarının, o güzelim yemeklerin bulunabileceğini asla düşünemezdiniz. Vadimiz gitgide kara suratlı bir hal alıyordu. Cüruf yığını da büyüdükçe büyümüş, neredeyse evimizin yarı yoluna kadar gelip dayanmıştı. Çocuktum, küçücüktüm ama çocuk da olsam, küçücük de olsam bunun kötülüğünü anlayabiliyordum. Babama bunu böylece söyledim. Evet Hu dedi ve bu kara yığınlara bakmamak için durdu. Bu işe toprak altından başlamaları onlara çok eskiden söylemiştim ama sözümü dinleyen olmadı. Şimdi düşünülecek daha önemli sorunlar var. Bu ise senin büyüdüğün zaman yapılacak bir iş. Hem o zaman senin yapacağın daha bir sürü şeyler olacak. Köyden geçtiğimiz sırada kadınların hemen hemen hepsi kapı önlerindeydiler. Erkeklerin dağda ne yaptıklarını öğrenebilmek için bekleşiyorlardı. Kilisenin orada babam, değirmencinin karısı ihtiyar bayan Rice'a selam verirken kasketini çıkardı ve eve kadar bütün yol boyunca da herkes kendisini selamladığı için onu elinde tuttu. Biz içeri girdiğimizde annem yalnız başına oturuyor, üzüntüsünü üzerinden atmışa benziyordu. Ama evde bir sessizlik vardı. Tıpkı kedilerin sırtlarını kamburlaştırıp sıçramaya hazır durumda bekledikleri zamanlardaki gibi bir sessizlik. Babam anneme baktı. Onun huyunu suyunu iyi bildiği için hiçbir şey söylemedi. Ama potinlerini değişmeye gitmeden önce de bana sesimi çıkartmamamı işaret etti. Dolaba gidip taş tahtamı aldım. Onun üstündeki yazıları sildiğim sırada babam tekrar içeriye girdi. O zaman annem yerinden kımıldadı. Babam gözlerini ona çevirdi. Annem, "Kıvılım," dedi. "Angarat gitti." Babam, "Ya," dedi. "Nereye?" Annem, "Aşağıya, ben onlara gittiğini sanıyorum," dedi. Babam, "Dur," dedi. "Ben gidip onunla konuşurum." Babam gittikten sonra annem bana çaydanlığa su doldurmamı, ocağa da bir iki kürek kömür atmamı söyledi. Ben bu işleri bitirince de beni yanına çağırdı. "Hul," dedi, "büyüdüğün zaman nasıl bir insan olacağını merak ediyorum. Bakalım sen nasıl yetişeceksin?" "Şey," dedim, "bir kere ne olursa olsun sen beni uzaklaştırmadıkça bu evden ayrılmam anneciğim." Annem dalgın dalgın bana bakarak, "İnşallah dediğin gibi olur," dedi. "Eğer bizlerden biri daha bu evden uzaklaşacak olursa çocuk doğurduğum için pişmanlık duyacağım." "Öyleyse niçin doğurdun anneciğim?" dedim. Annem gülerek, "Hay Allah," dedi. "Haydi git işine." "Gerçekten niçin?" "Saçımı süpürge etmek için herhalde." Ne var ki bu soru çocuk doğurma konusunda daha başka sorular sormaya yöneltti beni. Herkes bir şey bilmemezlikten geliyor, bilse bile bildiğini kendine saklıyordu. Böyle konularda bir kimsenin gerçeği anlatmasıyla sanki para kaybedecekmiş gibi davranması ne tuhaftır. Ama sonradan bu da anlaşıldı. Babam Angarad'la birlikte geri döndüğü zaman annemin sevincini bir görmeliydiniz. Öyle sevinmişti ki onu bir konuk gibi ağırlayarak baş köşeye oturtmuş, sırtından mantosunu almıştı. Angarad durgun ve düşünceliydi ama içi rahattı. Zorla geri getirilmediği de besbelliydi. Babam doğruca dışarı çıkıp arka tarafa yıkanmaya gitti. Dönünce de yazılarını yazmak için yan odaya kapandı. Bu süre içinde hiçbir şey konuşulmadı. Ama ben annemin çatalın ucuna geçirdiği 4 dilim ekmeği birbiri ardı sıra nar gibi kızarttım. Akşamleyin ocağın başında kızarmış tereyağlı ekmeği yemek çok zevklidir. Ağzınızı özlü buğday kokusu saran nar gibi kızarmış kıtır kıtır ev ekmeğini, üstündeki güzelim et suyu peltesiyle dişlerinizin arasına alınca, ekmeğin göz göz deliklerinin içine ışıkta parıldayan erimiş yağ damlacıkları işleye işleye dolar, ısırınca da gövdeye inmeye hazır olur. Tereyağı da fena değildir hani. Ama ben tereyağını yalnız uzunca kesilmiş bir dilim ekmekle yemeyi daha çok severim. Hele tereyağı yayıktan şöyle 1 saat önce filan çıkmış olup da henüz kendini koyvermemişse bundan daha lezzetli bir şey bulamazsınız. Annem, Angarad dedi. Baban ne söyledi? Angarad, eğer yanlış bir şey yaptıysa üzüntü duyduğunu söyledi anneciğim. Bir de ondan uzaklaşmak isteyişimin nedenini sordu. Annem çok şaşırmıştı. Sonra dedi. Angarad, ben de Bayan Beno'nun içkiye aşırı düşkünlüğünü öne sürerek abilerime bakmak istediğimi söyledim. Annem elini kaldırarak Angarad dedi. Ne diyorsun? Ocağın ışığıyla gözleri parıldayan Angarad, doğru söylüyorum anneciğim dedi. Bugün bizim David'in çorabındaki koca deliği görmedin mi? Annem, gördüm kızım gördüm dedi. Kıvılım bu akşam hepsini buraya getirecek de yamayacağım. Angarad, ben gelirken getirdim dedi. Ayrıca birkaç tane de gömlek getirdim. Potin silmek için bez istersen, anneciğim, git de David'in yatak çarşaflarını gör. Annem tabağı dizinin üstüne koymuş, büyüyen gözlerini ateşe dikmiş, sesini çıkarmadan sakin sakin oturuyordu. Aman Allah'ım, dedi. Oğullarımın bu geceden tezi yok, oradan ayrılmalarını istiyorum. Yoksa ben çıkıp giderim bu evden. Tabağını ocağın siperine bırakıp yandaki odanın kapısına doğru gitmek üzere ayağa kalktı. Yüksek sesle Angarad dedi. Huva çay ver. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Mutfakta çıt yoktu. Babamın annemle usul usul konuştuğunu, annemin de babama cevap verdiğini duyabiliyorduk. Ama kapı öylesine kalındı ki bu konuşmaların tek kelimesini bile anlayamıyorduk. Angarad, dağa mı gitmiştiniz bugün diye sordu. Evet dedim. Babam adamları öğüt vermeye çalıştı ama onlar babama bağırdılar. Abilerin de orada mıydı? Diye sordu. Hepsi de oradaydılar dedim ama hiçbir babamdan yana çıkmadı. Angarad, haklılar dedi. Sen de mi babama karşısın? Diye sordum. Angarad, evet öyle dedi. Aslında babama karşı değil de onlara yaptırmaya kalkıştığı şeylere karşıyım. Peki nedir bu şeyler? Diye sordum. Angarad sabırsızlanarak, madem soruyorsun söyleyeyim. Herkesin birleşerek şu işverenlerden haklarını istemeleri yolu dururken babam kalkıp onlara bu işin düzelebilmesi için dua etmeleri gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine biraz düşündükten sonra öyleyse babam neden haksız oluyor diye sordum. Hadi bakalım artık sus da ekmeğini ye dedi Angarad. Dişlerinin takırcısıyla evi başımıza yıkacak kadar gürültü ediyorsun zaten. Ama babam neden haksız oluyormuş diye sordum Angarad. Çünkü dua etmekle hiçbir iş yoluna girmez de ondan, dedi. Dua ile ben şimdiye kadar hiçbir şey elde edemedim, ne de bir başkası etmiştir. Korucunun karısı Bayan Mostyn'ı bir gözünün önüne getirir. Herkes onun için dua etti ama o yine de ölüp gitti. Hem de karnında bebeğiyle birlikte. Tam o sırada annem dışarı çıktı ve babama çay hazırlamaya koyuldu. Fincanı yandaki odaya götürürken, Angarad dedi. Bayan Bain onlara kadar iniver. Oğlanların nesi var nesi yok hepsini alıp getir buraya. Borcumu pazartesi sabahı benim kendisine uğrayıp ödeyeceğimi de söyle ona. Angarad, peki anne dedi ve ellerini çırpıp şarkı söyleyerek koşa koşa arka kapıdan dışarı çıktı. Anne mutfağa gelince yüklüğün içindeki yatağı eliyle işaret etti. Bundan sonra sen burada yatacaksın Hu dedi. Abilerin de arka odada yatarlar. Onlar yetişkin çocuklar, sen ise daha çok küçüksün. Onlarla birlikte yatman doğru olmaz. İşte ta o günden dün geceye kadar buralarda kaldığım gecelerin dışında başka hiçbir yerde yatmadım. O gece abilerim eve döndüklerinde Ben yükrüğün kapalı perdeleri arkasındaki yatağımda yatıyordum ve böylelikle de bütün konuşulanları duyabiliyordum. Ama bazen uyku öyle bir bastırıyordu ki kendimden geçiyor, sonra da sıçrayıp uyanıyordum. Abilerim sanki tek başlarına girmeye korkuyorlarmış gibi hep birlikte içeri girdiler. Karanlıkta yatıp tanıdığınız insanları dinlemek, onların konuşmalarını, kıpırdanışlarını, tanıdık bir takım seslerini işitmek, bildiğiniz ufak tefek hareketlerini sezmek ne gariptir. Bütün bunların karanlıkta olup bitmesi ve hafızanızda bütün açıklığıyla yer etmesi sizi güldürür. Bu insanların sesleri ve gürültüleri yeter de artarken, onların varlıklarının ne işe yaradığını kendi kendinize sorarsınız. David'in konuşmaya başlamadan önce saçlarını arkasına doğru atışını işitebiliyordum. Çünkü saçları hafif bir ıslık sesi çıkarıyor, iskemlesi gıcırdıyordu. Gwilym'i yutkunurken gırtlağından çıkardığı inişi çıkışlı seslerle anlıyordum. Owen ise durmadan alnını ovuşturur, kulağını çekiştirirdi. Bu hareketin bir ses çıkarttığını pek sanmıyorum ama yine de duyuyor, onun ne yaptığını biliyordum. Babamın da orada olduğunu bildiğim, çıkardığı sesleri çok iyi tanıdığım halde ondan hiçbir ses kulağıma gelmiyordu. Ama yine de biliyordum ki o oradaydı. Hatta Dave ile Owen hiç ses çıkartmadıkları halde onlar da oradaydılar. Konuşmadan oturmanın sıcak ve sakin bir havası vardı ki bunu hissedersiniz. Aslında bu hava ne sıcaktır ne de sakindir. Üstelik bunu ciğerlerinize çekecek olursanız da sıkıntıdan bunalır, ecel terleri dökersiniz. İşte bu durumlarda hep aynı duyguları duymuşumdur içimde babama karşı. Sanırım abilerim de öyle. Yüklüğün içindeki yatağımı bir fırına çeviren, yanaklarımdan kulağıma doğru ter damlacıkları süzülene kadar terleten işte bu duyguydu. Akşam yemeğinde et suyu vardı ama sanırım o sırada uykuya dalmışım. Yoksa altımdaki yatak çarşafını aklıma getirmedikçe onun orada olup olmadığını fark etmediğim gibi onların da bütün konuştukları bu yarı uykulu, yarı uyanık halimde hiç şaşmaz kendiliğinden kulağıma dolardı. Sanki annem eliyle yatağımı gösterip benim orada yattığımı söylemiş gibi usul usul konuşmasına rağmen beni uyandıran yine de babam oldu. Boğazını temizlemesinin çeşitli biçimleri vardı babamın. Bunların hepsini de çok iyi bilirdim. Bu şarkı söyleyeceği zaman başka, kilisede konuşacağı zaman başka, kutsal kitabı okuyacağı zaman başka bir biçim alırdı. Herhangi bir şey okuyacağı zaman ise yine başka türlü olurdu. Ancak bir hikaye kitabını okumak bunun dışında kalırdı. Çünkü onun da ayrı bir biçimi vardı. Ama iş ciddi bir şey söylemeye gelince o zaman da özel bir biçim uygulardı. Beni uyandıran bu oldu. Davy dedi. Burada en büyük sensin. Onun için seninle konuşacağım. Davy, peki baba derken saçlarının gölgesi altından gözlerinin babama baktığımı biliyordum. Babam, senden bu evi terk etmeni istediğim zaman dedi. Yanlış bir iş yapmadığımı inanıyordum. Kardeşlerinin üzerinde senin iyi bir etki bırakmadığını düşünüyordum. Ama onların da senden farklı bir tarafları olmadığını gördüm. Hu bile parmak kadar boyuna bakmadan geceleri evden kaçıp gidiyordu. Bir aile yuvasında bu şekilde yaşanmaz. Size bunu söylemek istedim. Bu benim hakkımdır. Ben sizin babanızım çünkü. Davy, buna karşı bir diyeceğim olmaz baba, dedi. Babam, iyi dedi. Böyle bir şey yapmak beni de çok üzdü. Ailemle övünürüm ve sizin doğru bulduğunuz bir şey uğruna kendinizi feda etmeye hazır olmanız bana gurur verir. Başkalarının iyiliği için sıkıntıya katlanmak güzel bir davranıştır. Ama dikkat etmeniz gerekir ki yaptığınız doğru bir iş olsun. Yarım yamalak bir iş değil. Bu yaptıklarınız benim aklıma yatkın gelmiyor. Eğer haklı bir durumunuz olsaydı, bugün orada hiç de öyle rezilce bir toplantı yapmazdınız. Bu toplantının bambaşka bir havası olurdu. Ama söylemek istediğim bu değil. Eğer anneniz yalvarmasaydı, pislik içinde yatıp kalktığınızı söylemeseydi, tekrar eve dönmeniz için ağız aşındırmazdım. Fedakarlık yapmanızı da, acı çekmenizi de anlarım. Bunlar sizin için yararlı şeylerdir. Ama böyle kir içinde, pislik içinde yaşamakla ne bir kimsenin kendine ne de bir arkadaşına hayrı dokunduğu hiç görülmemiştir. Benim oğullarımdan birinin buna nasıl katlandığına şaşıp kalıyorum. David sandalyesini kımıldatarak, kaldığımız yer bir pansiyondu baba, dedi. Zaten başka bir yere gidemezdik. İşi bitirmemiz, adamları bir araya toplamamız gerekiyordu. Zamanımız çok azdı. Babam, zaman az oldu mu da, dedi. O işten hayır gelmez. Bırak artık bunları. Bayan Bannon da görürüm elbet. Sizlere gelince, dediğim gibi annenizin bütün durumunuzu anlatmasından sonra geri dönmenizi kabul ettim. Ama yalnız bir şartla. Kısa bir sessizlik oldu. O sıcak, sıkıntılı duygu büyüdükçe büyüdü içimde. Neredeyse çatlayacağım sandım. Davy, o şart nedir baba? Diye sordu. Babam, artık hepimiz burada birer pansiyonermişiz gibi davranacağız, dedi. Kulağıma gelen seslerden abilerimin hepsinin yerlerinde doğrulup gözlerini babama diktiklerini anlayabiliyor, tedirginliklerini sezebiliyordum. Davy, ama baba, dedi. Nasıl orada sen kendini bir pansiyoner yerine koyabilirsin? Babam, koyarım, dedi. Çünkü ben de burada kalıyorum. Ama bu evde sözüm geçmiyor artık. Onun için bir baba olarak değil de bir pansiyoner olarak kalıyorum. Sözü dinlenmeyen bir kişiye kimse bir aile reisi demez. Benimki de dinlenmediğine göre aile reisi sayılmam. Ancak barındığı için para ödeyen bir kimseyim ben. Bir pansiyonerim. Sen de, kardeşlerin de öyle. Annenize gelince o da bizlere bakacak olan biri. Hepsi bu kadar. Davy, buna çok üzüldüm baba, dedi. Senin de benim gibi düşünmeni, hiç değilse beni anlamanı ne kadar isterdim. Babam, herhangi bir şey istemek için bile olsa artık zaman çok geç Davy. Yarın pazar, erkenden kiliseye gidilecek. İyi geceler hepinize. Davy, iyi geceler baba, dedi. Öteki abilerim de onunla birlikte babama iyi geceler dilediler. Ama şaşkınlıktan dillerini yutmuş gibi alçak bir sesle söylediler bunu. Babam yukarı çıktıktan sonra annem, şimdiden sonra işte böyle Davy, dedi. Davy, evet anne, dedi. Biliyorum. Annem, iyi. Yukarıya çıkınca şu eski gömleği de aşağıya atıver. Siz de Owen, kıvılım. Abilerim, peki anne, dediler. Annem, sofrada konuşmak da yok, dedi. Pansiyonu ben işlettiğime göre benim de istediğim bazı şeyler olacaktır. Davy, bak sen hele, dedi ve eminim ki onu öptü. Yarın ben de erkenden kiliseye gideceğim. İyi geceler anne. Öteki abilerim de iyi geceler anne, dediler. Annem iyi geceler, dedi. Bir gün daha geçseymiş, çorapların yırtılıp bacakların ortaya çıkacakmış Davy. Ne ayıp. Kıvılım, sen oğlanınkileri görecektin anne, dedi. Bir adım daha atacak olsaydı bütün bütün çıplak kalacaktı. Owen, sus be, dedi. Annem yatmaya giderken öyle mutluydu ki bundan ötürü sevinç duydum. 6. bölüm. Bundan sonra uzun bir süre evin içinde barış havası esti. Bütün olup bitenleri kavrayabilecek yaşta değildim. Bildiğim sadece görüp işittiklerimdi. Çoğu zaman da keşke daha fazla görmüş ve işitmiş olsaydım diye bir istek duymuşumdur içimde. Yine de burnunu her şeye sokan geveze bir oğlandan daha kötü bir şey düşünülemeyeceğine göre hiçbir zaman böyle olmadığımı seviniyorum. Bütün aile sofraya yine her zamanki gibi oturuyordu ama bu defa odada bambaşka bir hava esiyordu. Hatta Bronwyn geldiği zamanlar bile herhangi bir değişiklik olmuyordu. Hepimiz sanki aklımızdan geçenleri söylemekten korkuyor gibiydik. Öyle sanıyorum ki bunun nedeni bir tartışmaya yol açabileceği korkusuydu. Gülüşüp şakalaşmak dururken de bu halimizi gören sofrada bizimle birlikte bir vaizin oturmakta olduğunu sanırdı. Davy daha gitmeyi sürdürüyor, öbür abilerim de onunla birlikte gidip geliyorlardı. Ama artık açıktan açığa, öyle pencereden falan değil de ön kapıdan çıkıp yine ön kapıdan giriyorlardı. Bu arada Davy öbür vadilerdeki adamlarla buluşuyor ve hep birlikte bir sendika kurma konusunda anlaşmaya çalışıyordu. Böylece de bir grup işçi şikayetçi olduğunda bütün işçiler işi durdurup maden bölgesinin çalışmasını sekteye uğratacaklardı. Onların o zaman tartışmış oldukları bugünün yürürlükteki yöntemleri gerçekleşti ve Davy haftalarca süren çalışmaların sonunda istediğini elde etti. Bu olay bir yangın gibi öbür vadilerde de kendini gösterdi. Bütün gençler buna katılmışlardı ama babam gibi yaşlılar bununla ilgilenmiyorlardı. Davy babamla saatlerce tartıştıysa da sonunda vazgeçmek zorunda kaldı. Babamın bu işi aklı yatacak olursa yaşlılardan birçoğunu kazanabileceğini biliyor ve bu yüzden de onu inandırabilmek için böylesine çaba harcıyordu. Bir gece babam, "Hayır Davy," dedi. "Ben bu işe hiçbir zaman katılmam. Ben yaşını başını almış bir adamım. Kendi sorunlarımı kendi bildiğim gibi hallederim. Kimseden bir yardım istemiyorum." Davy, "Peki ama baba," dedi. "Son grevde sözcü sendin. Onunla bunun arasında ne fark var?" Babam, "Hem de pek çok fark var. O zaman bizler ne istediğimizi biliyorduk. Bunu anlatmak da elimizden geliyordu. Hepimizi etkilemişti bu mesele. benim sözcü olmamda bir rastlantıydı. Davy, işte bizim de yapmak istediğimiz bu ya, dedi. İstediklerimizi belirtiyor ve oy birliğiyle bunu destekliyoruz. Babam, felaket de bundan doğuyor, dedi. Siz gençler sadece elde etmek istediğiniz şeyin ardına düşen 3-5 kişiden meydana gelmiş bir güruhsunuz. Öyleyse ben her türlü isteğe karşıyım. Söz konusu istek olunca buna bir neden gösterilmez. Neden gösterilmeyince de onda bir anlam aranmaz. Bilmem ne birliğiyle desteklenmek mi, ne diyorsanız, işte o uzun lafa gelince neye yarıyor o? Davy, oy birliğiyle baba, dedi. Bu herkesin aynı fikirde olduğu demektir. İşverenlerden de bize daha uygun koşullar sağlamaya yarar. Babam kelimeleri oy birliği ile diye dikkatle heceledi. Evet, olduğundan başka türlü gelmiyor kulağa. Yani kendi kendine düşünebilmekten yoksun, bir araya toplanmış ahmak maymunlar anlamına geliyor. Onlar adına konuşacak kimselerin kürek gibi dilleri vardır. Kafaları da bomboştur. Dillerini dürmeye kalksan sığdıracak yer bulamazsın. Ben tanırım böylelerini. Davy, bunlardan biri de ben olacağım baba, dedi. Babam, belki ama ben olmayacağım herhalde. Bu da son sözümdür. Davy, bir gün gelecek ki baba, sen de olmak zorunda kalacaksın. Babam, hele o gün bir gelsin, dedi. Elbette bunu da düşünürüz Davy. Ivor bu işin başından beri babamı tutuyordu. Davy ne dediyse onu bir türlü kendi yoluna sokamadı. Bu da aralarının açılmasına kadar işi vardırdı. Hatta bu yüzden Davy Bronwen'le bile konuşmaz oldu. Babamın bir pansiyoner gibi davranmasına, abilerimin ise ona evin babası olduğunu hissettirmek için ellerinden gelen bütün çabayı harcamalarına, annemin de her türlü çareye başvurarak hepimizi bir arada tutmaya çalışmasına rağmen yine de bir süre mutlu bir aile olarak yaşadık. İşverenler babamın bu sendika kurma fikrine karşı koyduğunu öğrenmiş olmalılar ki kontrol amiri ihtiyar Bay Rice ölür ölmez onun işini babama önerdiler. Tabii o da hemen kabul etti. Kontrol amirliğine getirilince de ücreti artan babam müdürün bir alt derecesine ulaşmış köyün en önemli adamlarından biri olmuştu. Ama bir yandan da işçiler onun işverenlerin tarafını tuttuğunu ileri sürmeye başladılar. Bu tür konuşmalar onu Davy'nin dertlerinden daha çok üzdü. Herhangi bir kimsenin ondan şüpheleneceği, hele işçilere ihanet ediyor diye şüpheleneceği aklına geldikçe bu düşünceden nefret ediyordu. Ne var ki dedikodulara karşı koyabilmenin bir yolu olmadığı gibi bunlar da hiçbir zaman ulu orta söylenmiyordu. Bazı akşamlar babam bunları anneme anlatırdı. Ben de duyardım. Annem onu tekrar mutlu kılabilmek için elinden ne gelirse yapmaya her an hazırdı. Ama onun istediği annemin getireceği bir mutluluk değildi. Bunu işçilerden bekliyordu. Onlara yaklaşmanın bir yolu yordamı kalmamıştı. Zira eskisi gibi onu artık kimse arayıp sormuyordu. Bu değişikliğin farkına adının duyuru tahtasına yazıldığı anda varmıştı. İlk birkaç gün işçiler selam vermeden sadece ellerini şöyle bir kasketlerine dokundurmakla yetinerek onun yanından geçtiler. Ama günler 3'ü, 5'i, sonra da haftayı bulunca kimsenin kendisiyle iş konularından başka bir şey konuşmadığını görüp şahsına karşı bir şüphe beslediklerini anlamaya başladı. Kontrol amiri olmakla ayıplanacak bir suç işlemişti sanki. Annem Ivor'un sözlerine kimsenin kulak asmadığını anlayınca bu konuyu Davy'ye açtı. Davy, dedi. Nedir babana karşı bu olup bitenler? Davy, ne gibi anne? Derken elbette annemin de ne demek istediğini biliyordu. Mesele şu. Onun babam olduğunu herkes bildiği halde kontrol amiri seçilmesi çok tuhaf kaçtı. Annem yarı öfkeli, yarı tatlı bir sesle "Niçin tuhaf kaçsın oğlum?" diye sordu. Davy, hem oğlu olduğum hem de aynı çatı altında oturduğum için, dedi. İşverenlerin gözünde ben kışkırtıcı durumundayım. Babamın da bana karşı olduğunu biliyorlar. Neden Tom Davies ya da Rice Howells duyururken onu seçtiler? Aslında bu işi babamdan daha iyi başaramazlar. Burası doğru. Ama her ikisi de kıdemli. Babamın seçilmesi benim suratıma ve benimle olanların suratlarına vurulan bir şamardır. Annem tabakları elinden gürültüyle bırakıp, ''Boş laf bunları oğlum.'' dedi. ''Hiçbirinizin bir çocuktan farkı yok. Babamız her zaman iyi olan bir şey yapmıştır ve doğru yolu seçmiştir. Bütün vadilerde ondan daha üstün bir adam yoktur. Eğer bir gün sen ona benzeyebilirsen, Tanrı da senden hoşnut olur. Bu ahmak heriflere babanın şimdi her zamankinden daha çok onlarla birlikte olduğunu söyle. Bekleyin siz, onun eline bir fırsat geçince görürsünüz. Davy, bu fırsat çıkana kadar bekleyeceklerini sanırım anneciğim, dedi. Şimdi onlarla konuşmanın bir yararı olmaz. Sen asıl Ivor'un kulağını büksen daha iyi edersin. Böyle aptal aptal konuşmayı sürdürecek olursa hayatı tehlikeye girecek. İyisi mi çenesini kıssın yoksa kısarlar çenesini? Annem, Davy Morgan, dedi. Kardeşin hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Bunları duyacağım hiç aklıma gelmezdi. Eğer Ivor'un başına babanın yanında çalışıp görevini yaparken bir felaket gelecek olursa son nefesime kadar sana lanet okurum. Davy, anne, anne diyerek kollarını annemin boynuna dolamak üzereyken yerinden kalktı. Ama o Davy'yi yanından uzaklaştırmak istedi. Ivor'u çekiştirmiyorum, onu sadece uyarıyorum. Herifler korkunç, her türlü kötülüğü yapabilecek bir duyuş ve düşünüş havası içindeler. Owen, eğer Davy onların karşısında sıkı durmuş olmasaydı, babam da Ivor da şimdiye kadar çoktan tahtalı köyü boylamışlardı, dedi. Orada sanki uykudaymış gibi dalgın dalgın oturan annemin yüzünde yeni yeni çizgiler beliriyor ve gözleri üzüntüden daha kötü bir duyguyla büyüyordu. Demek işi buraya kadar vardırdılar, diye fısıltı halinde konuşuyordu annem. Ah Davy, yavrum benim, olup bitenlerin sadece lafta kaldığını sanıyordum ben de. Davy annemi öperek, hayır anne, dedi. İşin şakası yok. Adamlar bu sefer istediklerini yerine getirtme konusunda kararlı. Herhangi bir kimsenin de engel olmaya çalıştığını görürlerse, bu ister babam ister bir başkası olsun, gözyaşına bakmayacaklar. Şimdi de babamın yerine yeni bir kontrol amiri getirtebilmek için greve hazırlanıyorlar. Annem, sen de buna göz yumacak mısın, dedi. Davy, 20.000'den fazla insanın karşısında ben ne yapabilirim, diye karşılık verdi. 20.000 mi? Diyen annemin gözleri bunun ne kadar olduğunu hesaplamaya çalıştığı sırada bir parlıyor bir gölge yeniyordu. Davy, 20.000 ya anneciğim, derken çok üzgündü. Ay sonuna kalmadan 100.000'i bulacağı da benzer. Annem, ah Davy, yavrum, dedi ve ocağın yanı başındaki eski koltuğa çöktü. Bu işin sonunu nereye vardıracaksınız? Bakalım başımıza nasıl bir felaket getireceksiniz? Davy anneme yukarıdan aşağı dik dik bakarak, bu işlerin sonu diye bir şey yoktur anneciğim. Yalnızca başlangıcı vardır. Owen ağlamaklı titrek bir sesle, kelam başlangıçta vardı, dedi. Ve kelam Tanrı nezdindeydi. Ve kelam Tanrı'ydı. Dipnot, Yeni Ahit 1. Çevirmen notu. Davy saate bakıp geç kalacağız, dedi. Anne, ben bu işin içinde bulunduğum sürece ne babama ne de Ivor'a bir şey olur. Ancak bu kadar söyleyebilirim. Annemi alnından öptü ve gitmek üzere abilerime işaret etti. Onlar gittikten sonra annem dönüp bana baktı. Huf, dedi. Sakın bunlardan babana söz etme. Peki anneciğim, dedim. Annem yanıma geldiğince ona doğru ilerledim. Adamların akşam nerede toplandıklarını biliyor musun? Biliyorum anneciğim. Kiliseden Jones'un tarlasının orada. Ya, demek orada ha? Şimdi beni dinle Huf. Bu gece baban nöbetçi. Sen beni oraya götüreceksin. Bundan da kimseye söz etmeyeceksin. Duydun değil mi? İçime kuşku düşüren bir ifadenin annemin yüzünde belirdiğini görerek, evet anneciğim, dedim. Pekala, dedi annem. Angarat ve Seredwin neredeyse gelirler. Sakın onlara bir şey söyleyeyim deme yavrum. Ablalarım yatmaya gittiğinde ben 3 çeyrek saatten beri perdeleri çekilmiş olan yüklükteki yatağımdaydım. Onlar uzaklaşır uzaklaşmaz da peleriniyle beresini almak için annemin dolabı açtığını ve bunları örten kağıdın çıkardığı hışırtıyı işittim. Sonra perdeleri yana çekip kendini ışığa siper ederek bana baktı. Hafif bir sesle, huf diye fısıldadı. Uyuyor musun? Hayır anneciğim, dedim. Gözleri yaşaran annem, seni bu sıcak yatağından çıkarmak günah olur, dedi. Sen uyu benim yavrum. Ben kendi başıma da bulurum yolu. Hayır anneciğim, olmaz, dedim. Irmağa düşebilirsin. Haklısın, dedi. Ben de bunu düşünüyordum. Öyle uzun zamandan beri ayağımı evden dışarıya atmadım ki gerçekten buradan kiliseye gitmeye kalksam yolumu kaybedebilirim. Hemen giyineyim anneciğim, dedim. Seni bir dakikada oraya götürürüm. Annem, hadi öyleyse, diyerek pantolonumu eline aldı. Ne kadar da babana benziyorsun. Daha iyi ya, dedim. Annem bu lafıma oturup güldü. Giyindikten sonra arka kapıdan çıktık. Dayı Ellis'lerin ahırının hemen oracıktaki patikadan yürüyüp küçük tahta köprüden geçtik. Bu köprü karşıdan karşıya üzerine basılarak geçilen ırmaktaki taşlardan biraz daha yüksekçeydi. Kıyıların üst hizasına kadar yükselen ırmak hemen hemen donmuştu. Artık kıştan çıkmak üzereydik. Ama hava yine de soğuktu ve karlayacağa benziyordu. O gece kar kokusu, yağmur kokusu gibi duyabiliyordum. Yalnız bu koku daha soğuktu ve onun ekşimsi tadı gözlerime kadar sanki bütün burnumu yakıyordu. Köprünün kütükleri üstünde yürürken annem, "Dikkat et Huv," dedi. "O kadar küçüksün ki bunların arasından sıyrılıp ırmağa düşebilirsin. Ver elini bana." Elimi annemin manşonunun içine soktum ve yokuşu birlikte tırmanmaya koyulduk. Annem beni pelerinin altına almıştı. Yolu görebilmem için sadece suratım dışarıdaydı. Annemin oraya niçin gittiği sorusu aklıma takılmamıştı. Böyle bir şey düşünmem gerektiğini aklıma getiremiyordum. Ama annemin her tarafımı saran sıcaklığını hissediyor, yolun kötü olmadığı yerlerde onun fısıltı halindeki konuşmasını duyuyordum. Bu taraflar daha karanlıktı. Çünkü ağaçlar burada sıklaşıyordu. Gökyüzü de öylesine kapkaraydı ki tepeleri görebilmenin imkanı yoktu. Sadece iki yanındaki çimenlerden daha koyu duran patikayı seçebiliyorduk. Patinlerim taşlara çarptıkça çekiç darbelerini andıran sesler çoğu kez de kıvılcımlar çıkarıyordu. Annem beni dürtünceye dek elimden geldiğince kıvılcım çıkarmamaya çalıştım. Annem, "Patinler parasız alınmıyor," dedi. Nefesinden çıkan buğu sanki yüzünü bir peçeye bürüyordu. "Ökçelerini kaldırarak yürü oğlum, çakmak taşı gibi çıkıp durma." Dağın yukarılarına doğru yaklaştıkça annemin soluk alması için defalarca durduk. Ama her seferinde yine o önce davrandı. Geri dönmek umudu yoktu. İş ki annem adımını bir kere atmaya görsün. Hatta korudan çıkıp çayıra geldiğimiz zaman kar yağmaya başladığı halde o yine de bir şey söylemedi. Sadece beni daha sıkı tuttu. Hepsi o kadar. Fazla uzaklaşmadan kar öyle bir bastırış bastırdı ki konfeti yağmuru altında yürümeye çalışıyor gibiydik. Ama yolu çok iyi bildiğim için bir kere bile duraklamadım.